Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 8. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Peygamberlerin verdiği mesaj sadece yerel olarak kalmayıp bize kadar uzanır ve hatta bizim ötemize de geçer. Mesajları, verdikleri haberler bizim için özellikle geçerlidir. Yeremye ve Hoşea'nın peygamberliklerinden daha geçerlisi yoktur. Bu peygamberlerin her biri uluslarının çöküşü döneminde peygamberlik etti. Onların mesajı bizi bugün alarma geçirmeli ama bunun olacağına pek ihtimal vermiyorum. Korkarım ki sınırı geçtik ve yargı tıpkı İsrail'in başına geldiği gibi bizim insanlığın başına da gelecektir. İsrail ne yaptı? İsrail sırtını Tanrı'ya çevirirken kurtarılmaları için krallarına ve zenginliklerine güvendiler. Boru çalmaya hazırlan diyor Hoşea 8. bölümün ilk 4 ayeti. Düşman kartal gibi dolaşıyor evimin üzerinde. Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı. Yasama karşı çıktılar. Ey Tanrımız, biz İsrailliler seni tanıyoruz diye bana yakarıyorlar. İyi olanı reddettiler. Düşman kovalayacak onları. Krallar atadılar bana sormadan. Önderler seçtiler benden habersiz. Altın ve gümüşleriyle yıkımlarına yol açan putlar yaptılar. Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı, yasama karşı çıktılar. Değerli dostum, Tanrı onları niye sürgüne göndereceğini açıklıyor. Daha önce onların günahlarını dile getirdi ve onların yasayı nasıl çiğnemiş olduklarını gösterdi. Ama günahları Tanrı'nın onlarla yapmış olduğu antlaşmayı bozmaya neden oldu. Tanrı İbrahim peygamberle bir antlaşma yapmıştı. Ve bu antlaşma onlar için de geçerliydi. Tanrı Musa peygamber ile de bir antlaşma yapmıştı. Ve bu antlaşma onlar için de geçerliydi. Bu yasa özellikle ülke ile ilgili olup onları ülkede nasıl bereketleyeceğini anlatıyor. Ama ona hizmet etmedikleri takdirde onları ülkeden nasıl çıkaracağını da belirtiyordu. Daha sonra Tanrı Davut peygamber ile de bir antlaşma yaptı. Şimdi halk bu antlaşmaları bozdu. Evet, bu antlaşmalara uymadı ama Tanrı bu antlaşmaları asla bozmayacaktır. Tanrı'nın hem İbrahim hem de Davut peygamber ile yaptığı antlaşmalar koşulsuzdu. Musa'nın yasası koşulsuzdur. Halk antlaşmaya uymayabilirdi ve uymadıklarında da yargılandılar. Ülkeden atıldılar ama bu Tanrı'nın o ülkeyi onlara sonsuza dek vereceği gerçeğini hiç değiştirmedi. Bu yalnızca o kuşağın ülkeden atılacağı ama başka bir kuşağın geri getirileceği anlamına gelir. Mısır'dan çıktıklarında olan budur. İnançsızlıklarından dolayı ülkeye giremeyeceklerdi. Yani Rab'be güvenmediler. Ona iman etmediler. Tanrı onların ülkeye girmeyeceklerini ama çocuklarının o ülkede oturacaklarını söyledi. Neden o nesil girmeyecekti? Çünkü o nesil Rab'be ve onun sözüne güvenmedi. Rab'be itaat etmediler. Krallar atadılar bana sormadan diyor. Tanrı Davut'un soyunun İsrail'i yöneteceğini söylemişti. Yeroboam isyan çıkardı ve kralların soyu diri Tanrı'ya dönen insanlardan oluşmadı. Bu krallar insanların Tanrı'ya tapınması için hiçbir gayrette bulunmadılar. Tersine hepsi putperestliğe yöneldi. Yeroboam daha işin başında biri Samirya'da diğeri Beytel'de olmak üzere iki altın buzağı yaptı. Yani put. Ve bunu insanların Yeruşalim'e geri dönüp tapınakta Tanrı'ya tapınmalarını önlemek için yaptı. Tanrı bu halkı kendisinin onaylamadığı kralları atadıkları için yargıladı. Ey Samirya, atın buzağı putunuzu. Öfkem alevleniyor size karşı. Hiç mi temiz olmayacaksınız diyor Hoşea 8. bölüm 5. ayette. Hiç mi temiz olmayacaksınız? suçluydular, günahkardılar, hiç de masum değillerdi. Neden? Çünkü Tanrı'ya değil de putlara dönmüşlerdi. Bir insan, bir toplum, bir ülke sırtını Tanrı'ya döndüğü zaman ne yapıyor? Putlara doğru, yanlış yola doğru ilerliyor. Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu diyor. Ahaz'ın babası Omri döneminde Samiriye İsrail'in başkenti oldu. Ahaz, Baal'a tapınan Fenikelilerin Sayda'daki bir kahininin kızı olan İzebel ile evlendi. İzebel, İsrail'e yüzlerce Baal'a tapınan peygamberler getirdi. Yani putlara tapınan. Ve birçok İsrailli de Baal'a tapınmaya başladı. Diri Tanrı'yı bıraktılar, putlara döndüler. Öfkem alevleniyor size karşı diyor Tanrı. Tanrı onları cezalandırmayı tasarladı. Samiriye bugün bile harap bir durumdadır. Zamanında çok güzel bir yerdi ama günümüzde perişan bir durumdadır. Bir zamanlar Samiriye'de fil dişinden yapılmış çok hoş saraylar vardı. Arkeologlar oradaki harabelerde fil dişinden yapılmış çok hoş parfüm şişeleriyle çeşit çeşit biblolar bulduklarını söylüyorlar. Tanrı Samiriye'yi yargıladı dostum. Hoş binaların olduğu güzel bir yerdi ama halkın Tanrı'dan uzaklaşıp oradaki buzağa, oradaki putlara tapınmasından ötürü Tanrı'nın yargısı onların üzerine geldi. Çünkü bu İsrail'in işidir. O buzağı bir usta yaptı. Tanrı değildir o. Samiriye'nin buzağı putu parçalanacak. Hoşeya 8 ayet 6. Bugün o altın buzağı nerede bulabileceğinizi bilmiyorum. Arkeologlar orada onun hiçbir kalıntısını bulmadılar. Başka bir yere götürülüp orada parçalanmış ve hatta eritilmiş olabilir. Tanrı, bu insanlara buna tapınmak için benden uzaklaştınız. Ama bu bir Tanrı değil ve size yardım da edemez diyor. İşte insanın güncel hayatındaki tutumu budur. Eğer sırtımızı Rab'be dönersek tapınacağımız putlar olacaktır dostum. Bu nedenle Rab'be sırtımızı değil yüzümüzü dönmeliyiz. Daha doğrusu Rab'be yüreklerimizi, gözlerimizi yönlendirmeliyiz. Rab'be tapınmalıyız, ona sarılmalıyız. Çünkü rüzgar eken kasırga biçer. Baş vermeyen buğday un vermez. Verse bile yabancılar yutacak onu diyor Hoşeya 8 ayet 7'de. Bu ayet o ülkeye gelecek olan kıtlıkla düşmandan söz eder. Yutuldu İsrail. Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi. Hoşeya 8 ayet 8. Ne diyor? İsrail yutuldu. 10 oymağın bugün nerede olduğunu biliyor musunuz? Pek çok kişi Efraim oymağının Amerika devleti olduğu düşüncesini benimsemiştir. Bundan daha tuhaf bir şey düşünemiyorum. Bu yanlıştır. Çünkü bu doğru değil. Bunun doğru olduğunu düşünenlere Tanrı'nın Efraim'i yargılamasıyla ilgili buradaki bu bölümleri okumalarını öneririm. Efraim'in yargılanması dışında bir şeyden bahsedilmez burada. Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi diyor. Bugün İsrail'in oymaklarının yerini belirleyemiyoruz. İsrail halkının sürgünden sonra ülkelerinde Yahuda oymağıyla karıştığına ve o zamanlardan beri de onları ayırmanın herhangi bir yolu olmadığını eminim. Bugün tüm dünyaya yayılmış durumdalar. Aslında New York'ta İsrail'den daha çok İsrailli var. İsrail'in dışında en az İsrail'in nüfusunun 4 katı daha fazla İsrailli vardır. Hoşeya 8. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Tek başına dolaşan yaban eşeği gibi Asur'a gittiler. Efraim ücretli oynaşlar tuttu. Burada Tanrı'nın yargılamasına neden olan başka bir eylem vardır. Ne büyük bir kınama. Tek başına dolaşan yaban eşekleri gibi diyor. İsrail yardım istemek için Tanrı'ya değil Asur'a gitti ve Asur'u rüşvetle elde etmeye çalıştı. Efraim ücretli oynaşlar tuttu. Bu çok ağır bir sözdür. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Tanrı'nın sözü söylüyor. Ne var ki Asur'u rüşvetle elde edemeyeceklerini anladılar. Tam tersine Tanrı onları yargılamak için Asurluları kullanacaktı. Hoşeya 8, 10 ve 11. ayetler. uluslar arasında oynaşlar tutsalar da şimdi onları bir araya toplayacağım. Çünkü azalmaya başladılar güçlü kralın baskısı altında. Efraim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı. Bunlar günah işlemelerine neden oldu. Sunak bir tapınma yeridir ve Tanrı İsrail'e bir sunak vermişti. İbraniler kitabında kilisenin göksel bir sunağa sahip olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın tahtı bugün bizim için yakaran başkahinimizdir. Sunak tapınma yeri olmalıdır ama burada Tanrı Efraim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı diyor. İsrail dine, putlara tapınmaya dönmüş ve bu da onlara yargının dışında hiçbir şey getirmemişti. Dostum, din bu dünyanın denediği en baş belası olan şeydir. Din dünyayı mahvetti. Bugün inekleri kutsal saydığı için et yemeyen Hindistan'a bir bakın. Açlıktan ölen binlerce insan var ve buna rağmen yemek için inek yetiştirmiyorlar. Çin'in durumuna ya da dünyadaki başka uluslara, atalarımıza bir bakın. Tarih boyunca din bize yardım etmemekle kalmayıp bizi kötürümleştirmiş ve insan ırkını mahvetmiştir. İnsanları birbirlerine düşman kılmıştır. Din inanç değildir. İnanç insanın yüreğinde oluşan bir şeydir. Bunca çıkan savaşların kökünde ne yatıyor? Genelde din yatmıyor mu? İnsanı birbirine düşman eden din değil mi? Dostum, bizi sadece Rabbisi Mesih kurtarabilir. Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım diyor Hoşea 8:12'de. Ne var ki garipsediler bunları. Evet, bunları garipsediler. Bir bakıma halk Tanrı'nın yargısıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Bunu sık sık söylüyorum çünkü bunu söyleyen çok az insan vardır. Tanrı burada yasamı onlara verdim ve onlar da bunu garipsediler diyor. Cahiller diyor. İsrail'in kınanması işte buydu. Bugün ulusların da kınanması budur. Batı dünyası uygar, Hristiyan bir ulus gibi geçinmeye çalışıyor ama gerçek anlamda bir Hristiyan yani bir Mesih inanlısı gibi yaşamıyor. Bu ülkelerde en şaşırtıcı şeylerden biri Tanrı sözünün bilinmemesidir. Bu nedenle kendimizi kutsal kitabı öğretmeye adadık. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun en önemli görevi kutsal kitabı yani Tanrı sözünü öğretip kendi yaşamını alıp uygulamak ve yaymaktır. Tanrı sözü senin hayatında konuşmalıdır. Yani Tanrı'nın sözü önce senin hayatına geçmeli ve bu söz senin hayatında uygulanmalıdır. Doğruluk, sevgi ilkeleri senin hayatında görülmelidir. Kilise liderlerinizin ticari bir yönetici olduğunu zannetmiyorum. İnsanlarla sıkı fıkı olmak için çağrıldığı kanaatinde değilim. Vaaz kürsüsünde Tanrı'nın sözünü verip vermediği en önemli şeydir. Eğer bunu yapıyorsa onu destekleyin. Ama sizden liberalizm etrafında dönüp dolaşan birine arka çıkmanızı istemiyorum. Liberalizm dediğimde bu teolojik açıdan Tanrı sözünü kullanıyorlar ama kendileri Tanrı sözüne inanmayan kimselerdir. Hristiyan dünyasında Tanrı sözünü öğreten birçok insan var ve bugün bunu işleyenler de onlardır. Ne var ki onların hizmetleri ve bizimki gibi kutsal kitabı öğreten radyo programları devede kulak kalır. Bu uluslar Tanrı'nın sözünü bilmiyorlar dostum. Bana sundukları kurbanlara gelince diyor Hoşea peygamber, Hoşea 8:13'te kurban kesiyor, eti kendileri yiyorlar. Oysa Rab bunu yapanlardan hoşlanmaz. Şimdi anımsayacak suçlarını, günahları için onları cezalandıracak, geri dönecekler Mısır'a. Törenler yapıyorlar, ritüelleri var, yani dinsel ayinleri var ve belirli terimleri var ama hepsi bu kadar. Tanrı onları tanıyor ve kabul etmiyor. Bir kilise lideri olarak bazı kişilerin temel terimleri ve deyişleri öğrendiğini gördüm. Ne zaman? Hamdolsun ve Rab sizi bereketlesin diyeceklerini biliyorlar. Bunlar muhteşem sözlerdir ama bazı kişilerin ağzında anlamsızlaşırlar. Rab bunu yapanlardan hoşlanmaz. Şimdi anımsayacak suçlarını, günahlar için onları cezalandıracak, geri dönecekler Mısır'a diyor. Babil'in Asur'u yok ettiğinde 10 oymaktan birçoğunun Babil sürgününe giden Yahudilere katıldığı ve ülkeye geri döndüğü açıktır. Yeremye kitabında bu Babil esirliği zamanında birçoklarının Mısır'a gittiğini biliyoruz. Hoşeya'nın burada bundan söz ettiğine inanıyorum ama bana katılmayan değerli birçok kutsal kitap yorumcusu da vardır. Hoşeya 8 ayet 14'te şöyle diyor: "Çünkü İsrail yaratıcısını unuttu, saraylar yaptı. Yahuda ise birçok kenti surlarla çevirdi ama ateş göndereceğim kentlerinin üstüne yiyip bitirsin kalelerini. Çünkü İsrail yaratıcısını unuttu, saraylar yaptı." Dostum, bir halk için bundan daha kötü bir şey olmaz. Yani yaratıcısını unutmak, kendi dünyalarına dönmek ve sadece kendilerini düşünmek. Ama Rabbi arkaya atmak. Yeruşalim'de tapınağın yerini alabilecek binalar inşa etmeye çalıştılar. Ancak Tanrı onlara yalnızca o tapınakta ona sunular sunabileceklerini söylemişti. Yahuda ise birçok kenti surlarla çevirdi. Yahuda da günah işlemişti ve Tanrı onları daha sonra cezalandıracaktır. Olacak olan ilk şey İsrail'deki bu sarayların yok edilmesidir. İsrail'in kuzeyinin diğer yerlere göre daha ıssız olması ilginçtir. Bugün bile Tanrı'nın o ülke üzerinde yargısının kanıtlarını görebilirsiniz dostum. Şimdi Hoşeya kitabının 9. bölümüne geldik. İsrail toprağın verimliliğine gider. İsrail o zaman ulusta her şeyin yolunda gittiğini gösteren zenginliğe gözünü dikmeye başlıyordu. Başka bir deyişle doların değerini arttırmaya çalışıyor ve toprağın verimini arttırmaya gayret ediyorlardı. Ama Tanrı onlara günaha geri dönen düveden başka bir şey olmadıklarını söyledi. Onları refahla bereketlemişti ve bu da onları ruhsal durumlarını görmelerini engelledi. Yani gözlerini kör etti. Aslında tam esirliğin eşiğindeydiler ki bu da Tanrı'nın yargılamasıdır. Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma, çünkü kendi Tanrı'na vefasızlık ederek zina ettin. Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin. Hoşeya 9 ayet 1. Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma diyor. Daha çok günah işliyorlar ve bundan daha az zevk alıyorlardı. Çünkü kendi Tanrı'na sadakatsizlik ederek zina ettin diyor. Tanrı, fahişelik ettin diyor. Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin. Başka bir deyişle, İsrail verimliliğini arttırmaya çalışıyordu. Ama verimlilik yerine üzerlerine gelen yargı oldu. Borsa doluydu ve bolluk vardı. Süpermarketlerin rafları yiyecekle dolup taşıyordu. Satın alacak bir sürü rakı ve şarap vardı. Ve bunların hepsi İsrail'i aldattı. Bugün gelişen ulusları da zenginlik, değerli dostum, aldatıyor. İlk başta algıladığımız büyük anonim şirketlerin hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Tarım bile sık sık büyük anonim şirketleri tarafından yıpratılıyor. Ancak günümüzde olan borsadır. Borsa bugün dünyanın her yerinde Tanrı sözünden daha önemlidir. İsrail'de olan da buydu. Ülkede sahte bir refah vardı ve halk da Tanrı'ya bağımlı olmaktan çok uzaktı. Tanrı'nın özellikle gelişmiş ülkeleri yargılamak için kullandığı yöntemlerden birinin refah olduğunu sanıyorum. Refah olunca insan Tanrı'yı unuttu. Tanrı'ya ihtiyacımız yoktur dendi. Tanrı'dan uzak yaşayan bir toplumun, ulusun ve ulusların ahlak değerleri de, değerli dostum, gittikçe yozlaştı ve yozlaşmaya da devam etmektedir. Bunu yaşadığımız ülkelerde görüyoruz. Refah, insan ve komşu ilişkilerini de yozlaştırdı, mahvetti. Batı dünyasında bu yozlaşma çok korkunç boyutlara çıkmış durumdadır. Gençler daha 18'ine varmadan evden çıkıp gidiyorlar. Yaşlılar tek başlarına bırakılıyor. Aile ilişkileri, değerli dostum, korkunç derecede bozulmuş durumdadır. Durum içler acısıdır. Bu nedenle Tanrı insanları zenginlikle yargıladı dedim ve İsrail'e yaptığı da buydu. Size her şeyi verdim, ve siz de bunları kendi yetenek ve gayretlerinizle elde ettiğinizi sanıyorsunuz. Siz kibirli bir halksınız ve bana dönüp övgüler sunmuyorsunuz dedi. İsrail'in durumunu gösteren resim budur ve bu resim ulusların da durumunu göstermektedir. Ama diyor Hoşea 9. bölüm 2. ayette, harman yeri, şarap teknesi halkı doyurmayacak. Yeni şarap umutları boşa çıkacak. Başka bir deyişle, bolluktan çok kıtlık olacak. 3. ayet, yani Hoşea 9. bölüm 3. ayet, Rabbin diyarında kalmayacaklar, Mısır'a dönecek Efraim, Asur'da kirli sayılan şeyleri yiyecekler. Rabbin diyarında kalmayacaklar. Tanrı onları ülkeden çıkaracağını açıkça belli ediyor. İbrahim, Musa ve Davut peygamberle olan antlaşmasını asla unutmayacağını söylemesine rağmen, İsrail'in ülkede kalma ayrıcalığı daima Tanrı'ya olan boyun eğmelerine bağlıydı. İşte şimdi Tanrı onları ülkeden çıkaracak. Asur'da kirli sayılan şeyleri yiyecekler. Değerli dostum, halk Tanrı'dan uzaklaşmış ve onun yasasını çiğnemiştir. Tanrı şimdi size kirli sayılan bir diyet vereceğim diyor. Artık hiç eğlenmeyecekler. Daha çok günah işliyor ve daha az zevk alıyorlardı. Bu bugün birçok ulus içinde geçerlidir. Bir keresinde bir toplantıda karşılaştığım biri bana şöyle dedi. Bu akşam buraya gelmemin nedeni bu dünyada her şeyi denemiş olmam ve günahtan bıkmamdır. Günahtan bıktım. Daha çok günah işliyor ve bundan daha az zevk alıyordu. Ve bu adamı sonunda Mesih İsa'ya getiren de buydu. Rabbe şarap sunuları dökmeyecekler, onu hoşnut etmeyecek kurbanları. Kurbanları yas yemeğine dönecek, kirli sayılacak onları yiyenlerin hepsi. Yalnız kendi karınlarını doyuracak yiyecekleri Rabbin tapınağına girmeyecek. Ne yapacaksınız dinsel bayramlarda, Rabbin bayram gününde? Yıkımdan kaçsalar bile Mısır bir araya toplayacak onları, mof gömecek. Değerli gümüş eşyalarını yabanıl otlar saracak, diken bitecek çadırlarında. Hoşea 9-4-6 ayetler. Birçokları esirliğin ardından Mısır'a gitti. Ülkenin dışında Tanrı'ya, Tanrı'nın onlardan istediği gibi tapınmadılar.